Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programı ile yine karşınızdayız. Nasılsınız?
Elhamdülillah, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
Düşünerek sordum, farkındaysanız. Nasılsınız?
Ben de düşünerek cevap verdim.
Tamam. Bu arada böyle o zaman bir şey girelim. Sizinle yapmış olduğumuz bir konuşmanın gizizgahın. Bilmek mi, yapabilmek mi ile devam edelim mi? Bilmek mi önemlidir, yapabilmek mi önemlidir? Yoksa ikisi birden mi?
Neyi yapacağımızı bilmemiz lazım.
Merkez Bankası'nın yaptıklarını soracağım da. Önce bir şey biraz felsefeden girelim. Yani bir şeyin ne tarafa doğru gittiğini bilmek, ne olacağını bilmek tek başına yetiyor mu? O bildiklerinle karşına gelenleri yönetmek, hayata geçirmek, eyleme dökmek arasındaki farka baktığımızda hangisi daha önemli konusuna böyle aklıma böyle bir şey geldi. Onunla girizgah yapayım dedim.
Eyleme dökülecekler daha önemli. Eyleme dökülebilenler.
Bilmeden eyleme dökülenler peki ne anlamı geliyor?
Oh, o da tehlikeli bir şey.
Tehlikeli bir şey. Demek ki önce bilmek, evet. Sonra yapabilmek. Sonra yapabilme halini öyle bir noktaya getirip işte ne olmak istiyorsanız o yolculuğa doğru evirmek aslında.
Ustalık mı diyorsunuz?
Ustalık o ufuk çizgisi gibi bir şey. Hiçbir zaman bitmeyecek bir gelişme trendi o. Şimdi geçtiğimiz hafta malum çok yoğun bir gündem vardı. Her hafta aynı cümleyle başlıyoruz ama maalesef gerçekten yoğun. Bir taraftan iyi, bir taraftan kötü. İyi olması konu sıkıntısı çekilmiyor. Kötü olması bu kadar konunun içerisinde ortalık bu kadar toz duman olmuşken hangi başlığı öne alır isek hem kendimizi hem bizi dinleyen, dinleme zahmetine katlanmış insanlara eziyet etmeden olayı bir noktaya götürebiliriz diye düşünüyorum. Burada geçtiğimiz hafta özellikle Amerika'nın sergilemiş olduğu Trump'ın, yani Amerika dememek lazım aslında, tek başına Trump her şeye yetiyor. Yani dünyanın tweetlerine nasıl yönetileceğini ya da küçük açıklamalara nasıl yönetileceğini en güzel örneğini gördük burada. Ortaya bir cümle atılıyor, ondan sonra o cümlenin etrafı dolduruluyor. Dikkatler bambaşka bir boyuta geçiyor. Bundan işte iki hafta öncesine kadar Kuzey Kore diye bir problem vardı. Büyük şeytan, herkesin üzerinde kafa yordu. Acaba nükleer silahını kullanır mı, kullanmaz mı? Kullanırsa kime kullanır diye korkuların yaşandığı yerde birden böyle herkesin son derece sempatik, sevimli buldukları bir lidere dönüştü adam.
Tonton bir lider.
Tonton bir lidere dönüştü. Herkes övgüler diziyor. Ne kadar böyle cana yakın, içten bir adam olduğunu, barışperest olduğunu söylüyor. Şimdi başka bir boyuta geçtik. O boyut ne? İran. Şimdi zaten aslında bunun işaretleri gelmişti daha önceden. Özellikle işte İsrail'in başbakana savaşa girme yetkisini vermesi, yani parlamentoya sormadan savaşa girme yetkisini vermesi, Amerika'nın yavaş yavaş artık biz bu bölgeden çekilmiyoruz, biz buradayız, istikrarı sağlayana kadar gitmeyeceğiz gibi Suriye ile alakalı yapmış olduğu açıklamalar. Arkasından yeni gelişmeler oldu ve karşımıza yeni bir ambargo süreci, yeni bir İran problemi ve dünyanın tamamının karşısına alındığı bir durum çıktı ortaya. Şimdi burada bir bilme hali var mı? Yoksa önce eyleme döküp sonra çıkacak olan şekile göre mi hal ve tavır sergilenecek? Ona sonuçlarına baktığınızda bunları çoktan düşünmüşler sanki. Ambargoyu önceden düşünmüşler, her şeyi önceden düşünmüşler. Nerede sıkıştırılacağını, dünyadan gelecek olan tepkiler dahi bu anlamda hesap edilmiş görünüyor. Dolayısıyla bu yeni bir oyun kurulumu anlamına geliyor. Bu oyun kurulumu içerisinde dünya, biz ekonomiden bakıyoruz, siyasetten bakmıyoruz. Dünya ekonomisi ne tarafa doğru evrilir? Türkiye bundan nasıl etkilenir? Bu konuda biraz kafa yormamız icap eder. Çünkü ilk yansımalarını hemen kurlarda gördük. Paritede euro aleyhine, dolar lehine bir gelişme oldu. Bunun bize yansımaları oldu ve biz rekor üzerine rekor kırdık geçen hafta. Yani geçen hafta derken bugün cuma olduğu için.
Cuma geçmiş, olduğu için evet. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde.
Geçtiğimiz birkaç günden bahsediyorum. Dolayısıyla bu rekorları tazeledik. Burada tabii korkularımız da depreşti yeniden. Yani bu rekorlar tazelenirken biz acaba ekonomi yönetimiyle gelişmelere yeterince cevap verebilecek miyiz? Bu anlamda Merkez Bankası nasıl bir duruş sergileyecek? Ama gerçek olan bir şey var. Türkiye'nin özelinde ekonomide yavaşlayan çarkları hızlandırmak, tıkanmak üzere olan bazı kanalların yeniden açılması, özellikle likidite anlamında işte vadeler uzuyor, piyasadaki dönen miktar, parasal miktarda bir azalma var. Bunlar düşündüğümüzde Yani sizin aklınıza önümüzdeki günlerde ne olacağına dair bir şey geliyor mu? Yapılan, alınan kararlar, parlamentodan geçen yasa, dolayısıyla bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama ilk etapta şu anki bu ortalığın karışık olduğu, tozun dumanın birbirine karıştığı ortamda ne görünüyor?
Şimdi tabii dışarıda olanları anlattınız Ünsal Bey. Dışarıda olanlar, bir de içeride olanlar, hepsi birbirine girift bir şekilde etkiliyor. Bazen çok enteresan bir şekilde dışarıda olanlar, mesela doların o 4.30'un üzerindeki çıkışının tetikleyicisi Amerika'nın İran'la ilgili anlaşmadan çekilme haberiydi. Bu haber bizi o kadar sert etkiledi ki, nedenine bakıldığı zaman şöyle düşünülüyor. Türkiye, İran'ın komşusu, Amerika bir takım ilave müeydeler uygulayacak ve bundan da Türkiye ciddi biçimde etkilenecek beklentisi veya düşüncesi. Bu hemen satın alınıp etkiliyor. Bir süre sonra insanlar bunun neyin nereye kadar varacağını tartmaya başlıyorlar. Tabii bu aynı zamanda komşuyuz. Onlarla ilgili, onlara yönelik bir ambargo olduğundaki, daha önce bunları yaşadık, bir takım fırsatlar da doğuruyor. Daha fazla ticaret, sınır ticaretinden tutun. Dolayısıyla her sıkıntı kendine ilave çözümler de getiriyor birlikte. Her sıkıntının içerisinde bir çözüm de oluyor. İçeriye bakınca da tabii bu kurlardaki hareketlenme enflasyona yansıyor. Enflasyon kuru etki karşılıklı bir şey.
O uzun vadeli olan, yani makro etkileşimlerden ziyade bugünlerde insanların önünde bir karar arefesi var. Yani siz eğer o günü bir ödemeniz varsa ve dolar kuru da 4.37'ye gelmişse, ithalatçısınız. Daha önceden getirdiğiniz malı içeride Türk lirası olarak sattınız. O günlerde kurlar işte 3.90'dı. Şu an 4.37. Yani %10'dan fazla bir şey var. %10 civarında bir şey var. Marj %10 mudur değil mi de, ticarete karlar nedir, oraya girmeyeceğim. Ama bu sizin o an yapmanız gereken bir adımsa otomatik olarak etkileneceksiniz. Yani şu anki bu ani gelişmelerde insanların tepkileri nasıl? Yani size yansıyan olaylarda bireylerin ve işletmelerin tepkileri nasıl? Ne yapıyor insanlar? Ödemiyorlar mı? Ödemeler mi yapmıyorlar?
Zorunlu ödemesini yapmak zorunda. Ama şu var, kimle karşılaşırsak ne olacağını soruyor kurun.
Hani, siz de söylüyorsunuz.
Himmete muhtaç size de ki Mehmet'e de denir. Kimsenin bilmediği bir şey. Tabii bu işletmeler tarafında bugün ödemesi gereken bir bedel varsa katlanıp ödemek zorunda. Eğer erteleyebiliyorsa esneklik, bir umutla erteleyebiliyorlar. Bir de bunlar içerisinde bizim ülkemizde döviz tevdiat hesapları diye bir şey var. Döviz mevduatlar var. Mesela şu son hareketlenmede 3,5 milyar dolar civarında bir döviz tevdiat hesabı da satılmış. Yani döviz mevduatı olanlar satmış, TL'ye dönmüş.
Türk lirasına satmış değil mi?
Türk lirasına dönmüşler.
Ya oradaki Türk lirasına dönüş var ama bir taraftan da yabancıların kurların cazip olmasına rağmen hisse senedinden ve tahvilden çıkışları var. Çok büyük bir miktarlar değil. Bu aslında, bu kurlar tam yabancıların sevdiği, özellikle riski seven yabancıların tam girecekleri hava. Tabii buradaki hane halkına, sokaktaki insana nasıl yansıyor diye baktığımızda, işte bu yoğun seyahatler esnasındayken şöyle bir şeye şahit oldum ben. İşte o bulunduğumuz ortamları olabildiğince gözlemlemeye çalışıyoruz. İnsanlar ne tepki veriyorlar farklı olaylar karşısında. İki tane hanımefendi konuşuyor. İşte birisi birisine şikayetleniyor. Ya diyor, bu döviz yüzünden çoktan beri gözüme kestirdiğim bir çantayı satın alamıyorum. Yine fiyatı artmış. İndirim falan da yok onlarda. Onlar çünkü ana şey olduğu için. Şimdi bu herkese yansımış vaziyette. Yani alınacak çanta, çoktan beri göz dikilmiş alınacak çantayı bile aldırtmayan bir gelişme var. Çünkü insanların gelirleri Türk lirası sabit. Birçok şey, yani sadece yurt dışına ithal edilmesi gerekmiyor. Birçok şeye enflasyon olarak yansıyan, sizin neyi tükettiğinizle de birebir bağlantılı. Yani çok temel maddeleri tüketiyorsanız orada belki fiyatlar biraz daha kontrollü gidiyor ama biraz daha böyle keyfe keder, lükse doğru kaydığınız zaman orada kimse zarar etmek istemediği için, çünkü AVM fiyatları, kiraları dolar üzerinden, malın girişi dolar üzerinden, onun taşınmasıyla alakalı baktığınızda ciddi bir kur maliyeti var. Dolayısıyla insanların tercihinde ciddi bir etki yapıyor. Dolayısıyla bu kur denen hadise aslında faiz o kadar insanlar hissetmiyor ama kur denen hadiseyi anında insanlar hissediyor. Hepimize bir yansıması oluyor. O zaman soru şu, kurla alakalı gelişmeleri kontrol etmesi gereken ana hatlarıyla Merkez Bankası'nın duruşu nasıl bir duruş? Yani Merkez Bankaları'nın piyasaya müdahalesi birkaç şekilde olur. En kuvvetli müdahale sözün müdahalesi. Çünkü sözü söyleyenin kim olduğu fevkalade değerli. Normal insan ilişkilerinde de böyledir. Bazı insanlar bir cümle kurduğu zaman yani tövbe istiğfarla yaklaşırsınız. Yani yapar dersiniz. Bazı insanlar cümleyi kurar, güler geçersiniz. Dolayısıyla Merkez Bankaları bu anlamda birinci haneye girmesi gereken bir kurum. O güçten dolayı Merkez Bankası bir konuda fikir beyan ediyorsa yapar diye bir algı var. Peki Türkiye'de şu an Merkez Bankası'nın algısı bu şekilde mi? Yapmış olduğu müdahalelerin yani sözden geçip doğrudan yapmış olduğu operasyonlarla işte döviz piyasasını rahatlatacak ya da piyasadan dövizi tahrik edecek, Türk lirasını çekecek atraksiyonların yansımaları nasıl? Oradaki gözlemlerinizi rica etsem.
Buradaki bir takım tedbirler aldılar. Ancak bu tedbirler istenen neticeyi vermemiş görünüyor şu şey itibariyle. Günümüz itibariyle tabii bunun dışarıdaki gelişmeler de çok etkileyici. Yine Amerika'daki detaylar veya bizi ne kadar ilgilendirir, ilgilendirmesi de yansıyor. İşte Amerika'daki enflasyonun beklenenden farklı çıkması tekrar tüm dünyadaki beklentileri olduğu gibi değiştirdi. Bunlar da yansıyor. Merkez Bankası bunlara da bakıyor.
Tamam, bunlara bakıyorsa Merkez Bankası'nın elinde çok fazla silah yok. Bir tane de faiz silahı var.
Evet.
Şimdi eğer siz doları, euroyu basmıyorsanız ki basmıyoruz. Bu girdileri sağlayacak yer altından fışkıran bir kaynağımız da yok. Ticaret fazlası da vermiyoruz. Cari fazlası da vermiyoruz.
İthalat zorundayız, yapmak zorundayız.
Evet, ithalata dışarıya bu anlamda bağlıyız. İki gerekçeyle. Bir, belli ürünlerde, enerji başta olmak üzere temel ürünlerde. İkincisi, finans gelişen ekonomiyi canlı tutabilmek için lazım gelen finansla bağımlıyız. Yani bu anlamda bağımlıyız. Yani ötesi verisi yok. Peki bunları yan yana koyduğumuzda bizim düşündüğümüz işte o ihtiyacımızla yapabileceğimiz arasındaki denge bize şu an en fazla lazım gelen güvenli bir liman olmak ve o güvenli limana gemilerin rahatlıkla gelip park etmesini sağlamak. Peki güvenli liman olma noktasında Merkez Bankası'nın şu an ya da otoritenin şu an yapmaya çalıştıklarına bakıyoruz. Nedir? İşte olayları yakından izliyoruz. Bu anlamda herhangi bir problem yok. Biz piyasayı yakından izliyoruz. Ama elimizdeki kaynak, müdahale edeceğimiz kaynak belli. Rezervin belli.
Evet.
Ne kadar kullanabileceğin de belli. Dolayısıyla o rezervleri tüketerek müdahale edemezsin. Geriye ne kalıyor? O rezervleri eritmeyecek başka bir cazibe noktası oluşturmak. O da yüksek finansman maliyetiyle borçlanacak kanalı, yani faizle oynamak. Faizle oynama konusunda da yani hükümetin ve yöneten ana iradenin duruşu belli. Dolayısıyla burada bir gitgelleri var. Yani bir silah var ama o silaha elini uzatma diyoruz. Onu kullanmayacaksın diyoruz. Öteki de yarım yamalak işliyor.
Tam işlemiyor.
Tam işlemiyor. Dolayısıyla burada gidilecek yol ne? Yani ve bundan etkilenen bizler burada nasıl bir tavır sergileyeceğiz sorusunu.
Burada dönüp yine seçim ve seçimden sonra alınacak özellikle cari açıkla ilgili güçlü yapısal tedbirlere geliyor iş.
Uzun vadeli diyorsunuz.
Uzun vadeli. Çünkü şu anki yani bu kurun bu hale gelmesi, yabancıların girip çıkması, şey de var işte alınan seçimle bağlantılı olarak emeklilere yönelik bir takım şeyler var. Bunun karşılığında imar barışı bir takım şeyler var. Dolayısıyla bir taraftan bütçe tarafı bozulur mu endişesi taşınıyor ama süre kısa ve otoritelerden de kamu otoritesinden de daha fazla bir şey olamayacağı ve bunun yönetileceğine ilişkinde şeyler, mesajlar geliyor.
Ben burada bir soru sorabilir miyim? Farkına varmak önemli midir?
Tabii farkına varmadan
şu an ekonominin ihtiyaç duyduğu dönüşümün gideceği yerin üretmek olduğu konusunda herkes hemfikir mi?
Herkes hemfikir.
Peki abi, bunun kısa vadede olmayacağı konusunda herkes hemfikir.
O da her kısa vadede olamaz.
Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda şu an piyasada tartışılan mevzu ne? Özellikle son dönemde başlatılan mevcut konut stokunun eritilmesiyle alakalı alınan, daha doğrusu teşvik edilen mevzu, bankaların bu anlamda daha yapıcı yaklaşmasıyla alakalı teşvikler var. Ve bununla alakalı da başta kamu bankaları olmak üzere halka genişliyor. Şimdi şu anki tartışma şu. Biz inşaat bağlantılı, bugüne kadar sürükleyen ama ekonomiyi ilanihaya büyütmeyecek inşaat bağlantılı işlerimi teşvik etmeliyiz. Çünkü burada bir dolaylı sübvansiyon hadisesi var. Yani piyasanın 1.50-1.40'larda olduğu yerlerde ticari işletmelerin bile neredeyse yıllık %19-20'lerle borçlandığı bir ortamda şahıslara, bireylere aylık %1'in altında bir konut finansmanı yapmak sübvansiyonu gerektiriyor. Bunun hiç böyle ötesi böylesi, yani sağa sola döndürmeye gerek yok. Bir yerden bunu siz sübvanse edeceksiniz. Burada limitler ila nihaya değil, yani nihayetsiz değil. Her banka kendine göre bir limit açıklayacak. Ben diyecek 500 milyon, ötekisi 1 milyar gibi rakamlarla bu şeye destek veririm diyecek. Fakat öbür tarafta da asıl bizim büyüyeceğimiz üretim tarafındaki şey var. Şimdi buradaki tercihi eş zamanlı yapabilme şansımız var mı? Kredi garanti fonuyla özellikle üretim tarafında çokça, yani sadece üretim değil, bütün piyasayı rahatlayan bir süreç oldu. Ama artık onun ödeme zamanı geldi. Şu an orada bir destek gelmiyor. Şu anki gelen destek konut tarafına rahatlatır ekonomiyi. O anlamda herhangi bir şey yok. Ama uzun vadeli o düşündüğümüz üretmekle alakalı düşüncemize yansıması noktasında henüz daha oraya hazır değiliz.
Kısa vadede.
Farkındalığı nasıl değerlendirelim?
Şimdi konut tarafında bir stok var. Bu stokun, tabii bu stok oluşurken bankalar da işin içerisinde. Buradaki bu stokun eritilmesine yönelik bir tedbir gerekiyor şu anda. Bunu iki bacaklı olarak da bakabiliriz. Bir, konut ihtiyacı olanlar, bir de konut üreten firmalar olarak bakabiliriz. Konut ihtiyacı olanlar için bir stok var. Eğer alırlarsa şu anda konut fiyatları makul görünüyor olabildiğince. Ve şu da kesin, burada da daha önce de konuştuk. Konut imalata yönelik maliyetlerde ciddi artışlar var. Bunlar da yeni yapılacak konutlara yansıyacak. Dolayısıyla eski hazır konutlarda bir cazibe oluşturuluyor. Burada tabii bunun bankalar ne kadar limit ayırırsa ayırsın, neticede konutu alacak kişilerin konutun aylık taksitlerini ödeyebilmeleri önem arz ediyor. Belirleyici olan o zaten. Şimdi faizin düşüyor olması konut taksitlerini makul hale getirecektir. Bu sağlayınca zaten o bir ivme sağlıyor.
Tamam da ekonomideki düşündüğümüz o makro dönüşümü sağlar mı bu insanlar?
Makro dönüşümü sağlamayacak ama burada da birikmiş bir konut stoku var. Bundan etkilenen tabii inşaat sektörü, çok fazla sayıda sektörü de doğrudan ilgilendiren birçok kalem var. Özellikle iş gücü açısından da ciddi iş gücü sağlayan, istihdamı sağlayan bir sektör. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman yine o deprem korkumuzu, konutlarımızı yeniden yenileme ihtiyacımızı dikkate alırsak bir geçiş dönemi olarak iyi bir karar diye düşünüyorum ama ne kadar sonuç alınır bilmiyorum. Siz ne dersiniz bu
Şimdi
konuda?
Şimdi orada ben başlangıçtaki soruma tekrar dönüyorum. Orada biraz bir farkındalık var. Üretmekte olan, üretmeye olan ihtiyaç. Eğer üretime yönelik bir kaynak aktarımı orayı hareketlendirecek yeni bir süreç olursa bunun ekonomiye etkisinin önemli olduğu farkındayız. Bir farkındalığımız daha var. Yani her taraftan, her sektörden o kadar çok sinyaller geliyor ki bu sinyallere en azından kayıtsız kalınmadığıyla alakalı bir işaret. Ben asıl farkındalıkta dikkat çekmek istediğim hususların da o vardı. Yani bir şeyler olumsuz olabilir. Bu ister bireysel anlamda kendi yaptığımız olsun, ister organizasyonel geniş yapılarda olsun. Farkında olmak ne kadar önemlidir? Şu an yöneten zihin ya da bundan sonraki yönetmeye talip olan zihinde bu farkındalık hangi seviyede? Çünkü buradan şeye geleceğiz. Çıkan kanunlar ne anlama geliyor? Bu kanunlara nereler hareketlendirilmek isteniyor? Bunlara biraz değinmenizi rica edeceğim. Yani buradan makro büyüklüklere de bir değişiklik olur mu sorusuna. Mesela bu yurt dışından gelecek olanlarla alakalı varlık barışı ortaya geldi. Bu herhangi bir değişiklik yapacak mı? İşte içerideki o daha önceden o stok afları, onlarla alakalı şu an halihazırda şey yok. Var olanla ciddi bir KDV yükü getirdiği için mesela işletmelerden onu şu şekilde görüyorum. Yani eğer stok aflarına girecekse zaten getirdiği maliyet KDV yükü şu anki finansman imkanlarıyla dönmediği için yani çok öyle girilecek gibi durmuyor. Evet. Ama bir imkandır o. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde yani seçime kadar bir şey olur mu? Yoksa herkes seçimi bekleyip seçimden sonrasına mı adım atacak? Seçime kadar olanlar da günlük işte Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, bankaların yaptığı gibi böyle yani daha kısa vadeli operasyonel adımlar, operasyonel büyüme adımları mı olacak?
Biraz canlılık olacak seçime kadar. Seçimden sonra asıl ciddi kararlar uygulanıyor olacak. Şu ana kadarki alınan şeylerde mesela şu konutu konuştuk. Bunlar biraz canlılık getirecektir. Emeklilere yapılacak ödemeler, bunlar ciddi canlılık getirecektir. Bunların yanı sıra cari açığa, üretime yönelik şeylerde ise faiz oranlarının, maliyetlerin daha geriye gelmesi, orada daha ciddi tedbirler alınması gerekecek. Dolayısıyla ne söylenebilir orada? Şu söylenebilir, seçimden sonra daha önce başlatılmış bulunan proje bazlı teşvikler var ya Ünsal Bey.
Evet.
Onları daha da yaygınlaştırıp somutta proje bazlı olarak yani üretim, inşaat hepsini bir arada konuştuk. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şu geçtiğimiz son 5-6 yıl hatta 10 yıl diyebiliriz. Üretim sektöründeki firmalar bir yolla inşaat sektörüne de girdiler. Yani birbiriyle ilintili herkes inşaat tarafına bir yolla bulaştı. Tabii o şeyler şunu da getirdi. Mevcut işleri yanı sıra yani
damara basayım azıcık. Bulaştı dediğinize göre inşaat kötü bir şey olsa.
Hayır kötü bir şey değil yani. Oradaki fırsatları değerlendirdiler ama bugün konjüktür olarak geldiğimiz noktada inşaattaki stok çünkü bu inşaatı yaptınız, yasatacaksınız, tuttuğunuz takdirde olan şey nedir? Sermayeniz taşa toprağa bağlanmış durumdadır. Satmak zorundasınız. Hele bunu da satarsak, yabancılara satarsak o yönde de teşvikler olacaktır. Mesela şu varlık barışı özellikle yurt dışından gelecek kaynakların inşallah istenen seviyede gelir. Gayrimenkule gelmesi de kuvvetle muhtemel diye düşünebiliriz.
Ben biraz konuyu değiştireyim.
Bu konu biraz...
Ya bu konu çünkü baktığımızda etrafında dolanıyoruz da hep böyle bir gelecekle alakalı. Yani somutta çok fazla bir şey söyleme şansı yok. Somutta bir realite var. Evet kurlarda bir kopma var. Yani rekor üzerine rekor kırılıyor. Buradaki gelişmeler önümüzdeki dönemdeki hem iç hem dıştaki gelişmelere birebir bağlantıda. Aslında bunu tek başına belirleme şansı neredeyse yok gibi. Bunu engelleyecek olan nedir? Yani kurların aşağı gelmesini engelleyecek olan nedir? İçeriye ciddi bir kaynak girişidir. Şu an öyle bir hava var mı? Çok öyle bir hava yok.
Görünmüyor.
En azından seçime kadar öyle bir hava görünmüyor. Dolayısıyla burada insanlara bizim söyleyeceğimiz kurlarla alakalı hatta bazen açıklamalar yapılıyor. Çok endişe. İşte döviz alan yanar, şunu yapan yanar, satan yanar. Bu tip yorumlardan uzak durarak sakin bir vaziyette mümkün olduğunca pozisyonların korunmasıyla alakalı. Yani insanlar neredeyse orada. Hele bilmedikleri alanda, bilmedikleri konularla alakalı yapılan yorumlara çok fazla kulak asmamaları gerekli noktasında hafif bir nokta koyalım. Tatil yapmayı düşünüyor musunuz?
Kısa sürede olsa inşallah diyelim.
Nereye gidiyorsunuz tatilde? Yurt içi turizmci misiniz? Yurt içi turizmci.
Yurt içi turizmciyim.
Nereye gidiyormuşsunuz? Şimdi yapılan istatistikler var. Oraya evet, bir girizgah yapalım. Ne diyor?
Devre mülkümüz var. Mütevazi. Oraya gidiyoruz.
Tamam. Yani siz istatistiklere göre %70'li rakamlardaki gibi akrabaların yanına gitmiyorsunuz öyle
Yok,
mi?
Yok gitmiyorum.
Tamam. Yani siz bu istatistiklerin dışındasınız. Ne diyor bu istatistikler?
bu istatistikler
turizmde yani özellikle iç turizmde insanların otelleri ya da kurulu organize yapıları değil de akraba tanıdıkları
tercih ediyor. Peki, İyi bir şey bu yalnız. Ekonomi açısından biraz otellerde kalsalar belki daha canlı olacak ama eş dost akrabalık ilişkilerini ayakta tutmak için de önemli bir şey.
Bir de sen o kabul eden ev sahibi olan akrabalara sor istersen bunu.
Genelde onlar mutludur, kayınvalide falan vesaire.
Evet.
Bekliyorlardır onlar da gelmelerini.
Yani bu bir tecrübeyle sabit olan bir
tecrübeyle
şey mi?
Tecrübeyle sabit olan bir şey.
Dolayısıyla diyorsun kayınvalide, kayınpeder benim tatilde yanlarına gitmemi istiyor diyorsun.
Beklerler evet. Tamam.
Ama sen devrim ülkeye gideceksin. Öyle mi diyorsun? Şimdi burada geçtiğimiz hafta içerisinde ekonomiyi birinci derecede ilgilendiren en önemli unsurlardan bir tanesi nüfus, demografik yapı, insanların tercihleri, yaşam tarzları. Yani yaşam tarzları derken kültürel anlamda yaşam tarzından bahsetmiyorum. İnsanların işte kalabalık aile olarak mı yaşıyorlar, tek mi yaşıyorlar? Bunu yaparkenki seçimleri ekonominin de aslında bundan sonraki alacağı şekli değiştiriyor. Şimdi burada geçtiğimiz hafta yayınlanan istatistiklerde hane halkıyla alakalı istatistiklere baktığımızda yani hane halkı dediğimiz kitlenin ortalama Türkiye'de 3.4 kişiye tekabül ettiğini görüyoruz. Yani o eskiden kalabalık olan 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik ailelerden şu an çekirdeğine dayanmış durumdayız. 3.4. Ama bu 3.4 özellikle alt detaylara girdiğimizde çok daha anlamlı olduğunu yani bunun bile şükredilebilir bir hale geldiğini görüyoruz. Çünkü hızla tek kişilik hane halkı kavramı hızla yaygınlaşıyor. Yıllar itibariyle baktığımızda 2014'ten 2017'ye geldiğimizde geçtiğimiz İşte 3 yıl içerisinde yaklaşık 2.5 puanlık bir artış olmuş. İnsanların artık tek başlarına yaşamaya başlamaları. Yani buradaki çekirdek aile diyebileceğimiz işte ana baba ve işte çocuğun olduğu en ağırlıklı yer burada. Baktığımızda orada %43'lük bir dilime denk geliyor ama burada da geçtiğimiz 3 yıl içerisinde yaklaşık 2.5'lik hatta biraz daha üzerinde bir
küçülme
var. Yani şu anlama geliyor. Artık insanlar Türkiye'de tek başlarına yaşama konusunda, daha küçük ailelerle yaşama konusunda bir gelişme var. Bütün dünyanın gelişmesi bu yönde. Bu neyi getiriyor? Ekonomide özellikle bundan sonraki süreçlerde insanların bu yaşam biçimine, tercihine bağlı olarak işte oturdukları evlerden, o evlerde nasıl yaşayacaklarından, tüketimi nasıl yapacaklar, ev dışı tüketime nasıl bakacaklarından, dolayısıyla olaylara hayata nasıl bakacaklarını birinci derecede etkileyen bir sürece giriyoruz. Batıdaki gelişmelere gecikmeli olarak yansıması. Hani bizde yok diyoruz ama bizde de çok ciddi bir şekilde var. Burada sizi şaşırtan istatistikler oldu mu? Ben mesela baktığımda özellikle tek kişilik hane halkında şehirler bazında baktığımda en enteresan olan mesela %26 ile Tunceli birinci sırada.
Evet, Tunceli'ye şaşırdım.
Giresun, Eskişehir, Çankırı, orada eğitim seviyesiyle de alakalı bir şey. Ya da işte insanların bu anlamda tercihlerini beyan ettiklerinde ailelerin buna verdikleri tepkilerle de alakalı. Yani bunu belki teşvik edilen bir yapı da var. Tersine baktığımızda, en düşük illere baktığımızda, burada aşağıdan yukarı geldiğimizde Adıyaman, Urfa, Şanlıurfa, Van, Batman, Diyarbakır. Yani nüfus anlamında insanların daha geniş aileler olarak yaşamayı tercih ettiği yerlerde tek kişilik hane halkı noktasında da azalma var. Yani aslında baktığımızda kültürel yansımalar görüyoruz biz burada. Fakat bu kültürel yansımalarda herhalde Tunceli'li bir arkadaş çıkıp bize söylerse ya da Giresunlu bir arkadaş çıkıp söylerse biz de aydınlanmış oluruz. Yani niçin orada insanlar
neler oluyor?
Tek başına yaşamayı tercih ediyorlar ve orada neler oluyor? Bu istatistiklere biraz değinmek ister misiniz? Yani bunun ekonomi anlamında yansımalar itibariyle baktığımızda neler oluyor? Önümüzdeki dönemde işte az önce bahsetmiş olduğumuz konut sektörü, İşte ev dışı tüketim, işte horeka dediğimiz
evet,
işte otel, restoran, kafe, oralardaki tüketim eğilimleri. Bunlardan biraz bahsetmek
evet,
ister misiniz?
Bu şunu söylüyor. Batı ülkelerinde de tek kişilik aileler daha %60-65'e gelen ülkeler var. Bu bizde de şuna doğru gidiyor. Aile küçüldükçe çekirdek aile, hele hele aile üyelerinin hepsi çalışmaya başladıkça artık evde yemek pişmemeye başlıyor.
İnsanlar, önce evlenme yaşları ilerliyor.
Evlenme yaşları 30-35'lere doğru gidiyor. İnsanlar evlenmediği zaman evde yemek pişmiyor. Dolayısıyla hazır evde ısıtıp veya hızlıca hazır yemek tarafı büyüyor. Restoran, kafe tarzı yerler büyüyor. Tabii orada bir farklı yaşam tarzı da oluşmaya başlıyor. Bunun şöyle etkisi de oluyor. Daha önce misafirlerini evde ağırlayan insanlar dışarıda ağırlamaya başlıyor misafirlerini. Yani kültürel de bir dönüşüm yaşanıyor. Baktığımız zaman caddelerde yeni bir cadde açıldığı zaman bakıyoruz restoranlar, kafeler bunlar hepsi doluyor mu gerçekten? Gerçekten de doluyor. Ciddi bir kültürel dönüşüm var. Tabii bu gelir düzeyinin artmasıyla da doğru orantılı. Yani insanlar gelirlerinin ne kadarını bu tür yerlerde harcıyorlar. Bu oranda gelirin artmasına bağlı olarak büyüyor. Tabii bu ev ihtiyaçları açısından bakınca daha küçük evlere olan ihtiyaç artıyor. 1+1, 2+1. Şu da oluyor. Mesela şu da gözlemleniyor. Yeni evlenen insanlar küçük evlerde aile büyüdükçe büyüye doğru yani artık ev sahipliğini de doğrudan etkileyen, ev edinme imkanlarını da etkileyen bir süreç. Artık bu da kaçınılmaz firmalar, zaten inşaat firmaları buna göre konumlanıyor. Diğer horeka ve benzeri şeyler artıyor ve evlere yönelik de hem hazır yemek tarafı da çoğalıyor, artıyor.
Peki buradaki istatistiklere tekrar dönecek olursak, yani baktığımızda özellikle bireylerin yaşam standartları anlamında %21.2'lik kısmının yoksulluk sınırının altında yaşadığı gibi bir istatistik var burada. Bu önemli bir rakam. Önemli bir rakam. Öbür tarafta yani değişen tarzların özellikle yaşam biçiminin biraz da teknolojiyle beraber evlerdeki sabit hatların, telefon hatlarının sayısının hızla azaldığı, mobil cep telefonu dediğimiz hatların giderek arttığını, burada bireylerin en fazla aileleri ile birlikte olmak anlamında yani nereden mutluluk duyuyorsunuz? Ailemden mutluluk diyorum. Bu şeylerde de vardır ya, koştuklarda da görürsünüz.
Evet.
En önemli değeriniz hangisi diye sorduğunuzda ailem der. Biraz detaya indiğinizde evet gerçekten aile, fakat öbür taraftan da istatistik şunu diyor. Aile giderek yani azalıyor. Tek kişi yaşarken insanın aile olması ya da tek kişi yaşamayı düşünürken aile kavramının değiştirdiği şekil, ona yüklenen anlam nereye doğru kayıyor? Az önceki o turizm istatistiği de ona biraz bir bağlantı olarak verdiniz.
Burada çelişki mi var diyorsunuz?
Ya çelişki yok. İnsanın fıtri olarak ailesini en önemli değer olarak görmesinden daha tabii bir şey yok. Fakat aile şekil değiştiriyor. Yani eskiden işte insanlar belli bir yaşa geldiğinde evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, oradan büyümek, aileleri geniş bir ağaç olarak dizayn etmek varken şimdi daha çekirdek, yani kendisi çocuk edinmek yerine işte kardeşinin çocuğunu, yeğenlerimi seviyorum diyor. İşte onlarla bak yani az sayıdaki çocuk birçok insanın mutluluk kaynağı haline dönüşüyor. Buradaki de bireyler en fazla mutlu eden nedir sorusunun cevabı ailem dendiğine göre buradan hareket ettiğimiz aileme kadar madem bu kadar değerli hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bir taraftan aile kavramı tekilleşiyor. Öbür taraftan da hala en önemli mutluluk kaynağı aile. Dolayısıyla insanların oturup bu anlamda belki yani biz ne yapıyoruz diye hepimizin birlikte düşünüyor olması lazım. Yani ailelerimizi ne kadar önemsiyoruz? O yapıyı, o ilişkileri ne kadar ön planda tutuyoruz sorusunu belki bir daha sormamız gerekebilir.
Ünsal Bey, aklıma bir şey geldi. Şimdi bu istatistiği elimizde eğer olsaydı bir evcil hayvan sahipliği istatistiğiyle yan yana koysak neler görünürdü acaba?
Muhtemelen büyük şehirlerde yani evcil hayvan, eskiden o köyde zaten zorunlu olan evcil hayvan şeyi ama o yani
ihtiyaçtan
kaynaklanan bir hadise. Şu an hem bir boşluğu doldurması hem de oradaki işte bilincin farklılaşması, değişmesinden dolayı ya bu istatistikte de herhalde ciddi bir artış olacaktır. Yani bildiğim kadarıyla TÜİK'in bu anlamda da bir şey var yani. Evde beslenen hayvanlarla alakalı. Yoksa da buradan duyurumuzdur.
Bakalım, evet.
Lütfen böyle bir istatistik çalışma yapsınlar. Biz de bunu şey yapalım. Yani insanlar tekilleşirken evde beslenen hayvanlardaki sayı ne tarafa doğru gidiyor? Madem tercihlerimiz insanlar, çünkü bu da beraberinde farklı bir ekonomiyi getiriyor.
Orada da bir sektör var.
Tabii ekonomi, eskiden marketlere girdiğinizde hiç olmayan reyonlar oluşmaya başladı. Yani eskiden işte bir köşede işte biraz kuşlar için, biraz kediler için bir şey vardı. Şimdi envai çeşit, yani neredeyse bir süpermarketin
oyuncaklarına kadar
ciddi raflar, 2-3 böyle reyonu bu işlere kadar değişiyor. Neyse, tekrar biz konumuza dönecek olursak, özellikle buradaki konutlarla alakalı ya da harcanan paralarla alakalı, dedik ki %21'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kazanılan paraların nerede harcandığı noktasına baktığımızda da en fazla konut kiralarda.
Kira ve konut.
Şimdi buna da baktığımızda önümüzdeki dönemde yine enteresan bir şey. Bir taraftan konutlar satılmıyor. Satılmama gerekçesi kira öder gibi konut alınabilme ihtimali giderek azalıyor. Özellikle arsa fiyatlarından ve inşaat maliyetlerinden kaynaklanan gerekçelerle. Büyük şehirlerde bu zor. Küçük şehirlere baktığınızda orada da giderek zorlaşmaya başladı.
Arsa en büyük sorun.
Arsa en büyük sorun, çünkü buradaki özellikle arsanın üzerine gayrimenkul bir proje yapmak isteyen insanların %50'yi telaffuz ettiklerini çok rahatlıkla görüyorsun. Eskiden bu yani İstanbul'da olan bir hadiseydi. Şimdi Anadolu'da da var böyle bir şey. Dolayısıyla %50 arsa maliyeti geldiğinde buna inşaat maliyetlerini koyduğunuzda ticari olma vasfını yitiriyor. Ortaya çıkan 250-300 bin liralık bir daire dediğinizde insanlar, ben bunu ödeyemem çünkü aldığım ücret belli. Bir şey var orada, bir zihinsel anlamda bir kopmuşluğumuz var. Arsa üretme, maliyetleri daha aşağıda tutma anlamında yani çok farklı uygulamalar var. Geçenlerde hatırlarsanız Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu bir uygulamayı dinlemiştik o.
Evet, evet.
Kentsel dönüşümde geliştirdikleri bir modelde insanların çok makul fiyatlarla, hem müteahhitlerin para kazandığı hem de insanların çok makul fiyatlarla konut aldıkları farklı modellere ihtiyaç var. Sadece olayı ticari olarak baktığımızda, al işte burada işte mülk sahipleri, burada da müteahhitler, hadi anlaşın buradan, o çıkmıyor, çıkaramıyor. Ki orada da zannedersem kentsel dönüşümdeki o %67'lik şartın %51'e doğru gelmesiyle alakalı bir düzenleme oldu ya da olacak, onunla alakalı bir beklenti var. Evet, bu istatistiklerle alakalı başka bir şey söylemek ister misiniz? Mesela Kayserilerle alakalı bir şey söylemek ister misiniz? Kayseri'de özellikle aile şeklinde yaşamada Kayseri önemli ya. Çekirdek aile şeyinde en önemli istatistik orada var. Tek çekirdek aileden bahsediyoruz yalnız. Yoksa evet, ailenin kalabalık olarak yaşamasına baktığımızda Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Şanlıurfa orada açık ara önde gidiyor. Yani kültürel bağların devam ettiği yerlerle daha böyle modernize olmuş şehir hayatının ön plana çıktığı yapılardaki hanelerdeki yaşayan insanlar birbirleri tabii bağlantılara devam ediyorlar ama tek başına bir hane olarak çekirdek aileye doğru hızlı bir dönüş var.
Var tabii, burada kentlere göçü de belki bakmak lazım. Belki bakılıyordur. O da etkiliyordur kentleşmeyle birlikte. Evet, başka söylenecek şey?
Burada haneyle alakalı söylenecek şey fazla yok. Yani.
Yok, evet.
Genel anlamda baktığımızda, ama şu bir gerçek. İnsanların yaşam tarzları tabii onların çevrelerini de otomatik olarak şekillendiriyor. Tercihleri otomatik olarak şekillendiriyor. İşte olmayan bir sektör ortaya çıkarıyor. Var olan sektörlerde de şekil değiştiriyor. O zaman şahıslara ve işletmelere ve tabii ki genel karar vericilere düşen değişen bu demografik tercihlerin ne tarafa doğru evrildiğini bir yakın görmek.
Görmek, ona göre konumlanmak.
Ona göre konumlanmak. Aksi takdirde yani gelişmelerle ortaya çıkan hadise birbiriyle paralel olmamış olacak. Şimdi burada başka bir konuya girelim isterseniz. Önümüzdeki dönemde özellikle bu seçime bağlı olarak çeşitli düzenlemeler yapılıyor. Yani şu an meclisten geçen ve herkesi ilgilendiren kanun, ki bugünlerde sonuçlandı artık meclisinde, şeyleri bitti bildiğim kadarıyla. Oturumlar tamamlandı. Tamamen seçim şeyine giriyoruz.
Yeni bir yetki alındı bu dönüşüm yasalarıyla ilgili.
Yani bakanlar kuruluna kanun hükmünde kararname evet. yetkisi verildi. Dolayısıyla buradan hareket ettiğimizde yakın gelecekte düzenleme anlamında nerelerde bir gelişme olur sizin? Bu piyasaları rahatlatma anlamında ya da ekonomiyi rahatlatma anlamında neler yaşarız önümüzdeki günlerde? Bunu bizzat işletmeler tarafından giderek, yani şu an işletmelerin gündeminde ya da insanların gündeminde neler var diye sorduğumuzda kendi kendimize hangi cevaplar geliyor? Herkesin kafasında kaynak maliyeti var.
Kaynak maliyeti var.
Bu maliyetlerle döner mi bu çark? Zor döner.
Evet.
Peki bu maliyetleri aşağı çekecek bir gelişme olur mu bugünlerde? Zor görünüyor. Şimdi bu bir kabul. Şimdi bu kabullerin yan yana olduğu ortamda kısa vadeli operasyonel müdahalelerle verimlilik arttırılabilir mi? Sorusunun cevabına bakalım işletmeler hanesinde.
İşletmeler kendi içerisinde dönüp bakarlarsa evet buralarda gelişme sağlanabilir. Üretim tarzları, iyileştirmeler, insan kaynaklarının biraz daha dokunarak nitelikli hale getirilmesi.
Abi bize böyle zamanlarda da en fazla insan kaynaklarında yani özellikle eğitim başta olmak üzere hemen kesiliyor, makaslanıyor. Onun ekstra bir gider olarak değerlendirilir değil mi?
Öyle değerlendirilir ama yoğun zamanda da eğitim için zaman bulunamaz. Para bulunur da şimdi de zaman vardır. Dolayısıyla her koşulda insana yapılan yatırım sonucunu kısa sürede de orta vadede de uzun vadede de verecektir.
Evet.
İyileştirmeler önemli. Maliyetlerini tekrar gözden geçirmeleri önemli. Oralarda ilave kapasiteler, ilave fırsatları mutlaka bulurlar.
Peki ya bu işletmelerin özellikle satış tarafında, perakende tarafında şu an yeni bir tartışma yine tekrar başladı. Özellikle bu kiraların yabancı para üzerinden olması ve bunu işletmelere yansıması noktasında. Burada bir kökten değişiklik olur mu yoksa insanlar beklerler mi? Yani bir kur sabitlemesi ya da Türk lirasına dönme anlamında. Çünkü bir taraftan da şunu biliyorsunuz özellikle AVM işletmeciliğinde maliyetler, satın alma maliyetleri ya da bütün hesaplamalar döviz üzerinden yapılmış.
Yatırım döviz üzerinden ve finansmanı da döviz üzerinden yapıldığı için zaten kiraların temelde döviz üzerinden belirlenmesinin temeli ona dayanıyor. Tabii bu tür dönemlerde sıkışan perakende sıkışıyor. Tabii dolardaki bu artış da engelliyor. Bunu yapabilmek için özelde bakıldığı zaman dolarda, euroda hangi para cinsindeyse sabitlemeler oldu zaten yaptılar. Tabii orada bir de işin sözleşmede hukuki taraf olduğu için geçici süreli sabitlemelerle yürünüyor. Yani bu yıl için diyor mesela döviz kurunu 3,5 sayalım, 3,5'tan devam edelim. Her şey normale döndüğünde yine dövize dönecektir. Tabii bu konjonktürel olarak aşırı artmış olan kiralar da var. Onların da törpülenmesi söz konusu olacaktır. Tabii iki taraf da ticari baktığı için iki taraf da ticari aktör. Dolayısıyla orada olan şeyler bazı markalar kapatıyor, bazı markalar tekrar AVM'lerde şeylerde açıyor. Bu arada birkaç aylık boş dükkanlar olabiliyor. Bunu caddelerde de görüyoruz. Bunlar bir noktada sağlıklı olarak da bakabilir. Çok aşırı artan bir şey sürdürülebilir değil. Bu dönemlerde kiraların makul hale gelmesi de sağlanıyor kendiliğinden. Öyle de düşünmek lazım.
Az önce o işletmelerdeki iyileştirmelerle alakalı özellikle eğitim tarafında neler olabileceği konusunda oraya yoğunlaşmak. Peki denetim bakış açısından baktığımızda böyle zamanlar denetim mekanizmasının oluşturulması ya da iyileştirilmesi anlamında lazım gelen bir şey olmaz mı? Çünkü bugün hatırlarsanız sabahleyin Türkiye'deki bir denetim firmasına yurt dışındaki ayağa Türkiye'deki muhasebe usullerinin uygun olmaması sebebiyle 3 yöneticisine men cezası verdi. Yani kendi şirketine Türkiye uzantısına men cezası veriyor. Dolayısıyla yani işi denetim olan, işi danışmanlık olan firmalarda dahi bu tip şeyler oluyorsa diğer firma sahiplerine ya da diğer işletmelerin neler yapması gerekir denetim başlığı altında. Eğitim dedik bir de denetime girelim.
Denetimde şu da oluyor. Bu İK tarafındaki çalışmalarımızda siz de biliyorsunuz yansıyor.
İK'dan insan kaynakları.
İnsan kaynakları tarafında şirketler iş denetim her şirket için çok önem arz eden bir fonksiyon. Bu zaman içerisinde kuruluyor. Burada da bir süre sonra oradaki o incelemeler, denetlemelerde ortaya çıkan şeyler yöneticilerin, patronların hoşuna gitmeyebiliyor. Veya orada sağlıklı bir şirketse, önüne gelen raporlarda bir şey çıkmıyorsa, ya biz bu iş denetici niye istihdam ediyoruz, şu kadar da para veriyoruz deyip oralarda da çok kısa sürede hızlıca o fonksiyonların, o birimlerin ortadan kaldırılmasına da karar verilebiliyor. Tabii iş denetim Türkiye'de devlet denetimiyle başlayan bir süreç. Ama artık şu anda özel sektörün, firmaların denetlenmesi daha da elzem hale geldi. Tabii her işletmenin boyutu itibariyle iş denetçi çalıştırması da maliyetleri açısından zor olabilir. İnsan kaynağı bulmak açısından da zor olabilir. Bunu dışarıdan da hizmet almaları mümkün. Ama her halükarda iş denetim ihmal edilecek bir şey değil. Hatta bunu iş denetim bir de iş kontrol mantığıyla da izah etmekte yarar var. İş kontrolde yapılacak işlemlerin eş zamanlı olarak belli bir kontrolden geçirilerek karar verilip uygulanması. İş denetim ise her şey yönetimden bağımsız, doğrudan patrona veya yönetim kuruluna raporlayacak şekilde, yani idari, icraya herhangi bir çıkar veya ilişkisi olmaksızın yapılacak bir şey. Burada tabii temelde iş denetim deyince caydırıcılık çok önemli bir unsur. Neticede iş denetim her şeyi de çözüyor diye de düşünmemek lazım. Ama insanların bir gün bir şeyin kontrol edileceğini bilmesi. Tabi burada sadece suistimal açısından da düşünmemek lazım. Burada süreçlerin verimliliği, oralardaki göz ardı edilen maliyetler, gri alanların, ortada kalan işlerin maliyetleri, israflar, bunların hepsi iş denetimde, özellikle süreç denetiminde masaya yatırılıp çıkartılabilir. Tabii bu iş denetim operasyonel olarak da bakıldığı zaman sadece muhasebeyle sınırlı olmayıp, yani üretim süreçlerine bağlı olarak mühendislik gerektiren işlerde de o insanların bu yeteneklere sahip olması önem arz ediyor.
Peki buradaki yani iş denetçi oluşturma, bulma konusunda firmalar rahat mı?
Değiller. Türkiye'de kurulmuş iş denetim enstitüsü var. Yıllardır kendi çapında gayet güzel çalışmalar yapıyor. Ancak şirketlerin iş denetim noktasında farkındalık dedik ya, o farkındalık noktasında istenen seviyede olduğunu düşünmüyorum. Genelde de burada bir farkındalıkla ilgili bir
özellikle aile firmalarında var. Yani aile fertleri bütün ana fonksiyonların başında olduğu için özellikle orada şöyle bir algı var. Biz zaten her şeyi kontrol ediyoruz
diyorlar,
gibi bir algı var.
Zannediyorlar.
Halbuki en büyük sıkıntı oradan çıkıyor. Yani yapıldığı zannedilen, kontrol edildiği ya da kontrol altında olduğu zannedilen konularda zaman içerisinde oluşan, önce yani kötü niyetli olmayan, körlükten oluşan şey, zaman içerisinde de bu niyet bozukluğuna da kadar dönüşen hadiseler var. Dolayısıyla başta aile firmaları olmak üzere her işletmenin bu anlamda ciddi bir denetim yapılanması, kurması gerektiği de ortaya çıkıyor değil mi?
Şart.
Peki abi, buradaki şimdi bir taraftan denetim deyince insanlar otomatik olarak yani geriliyor. Yani denetimin iç denetimi, dış denetimi, bağımsızı ya da kamusu hiç fark etmiyor. Denetimin kendisi bu kadar soğukken, yapıların denetlenmesi noktasında makro anlamda baktığımızda, yani önümüzdeki dönemde işletmeleri bu anlamda genel çerçeveyi görme, finansal tablolarını doğru şekillendirme noktasında yani ne bekliyor? Çünkü bir taraftan bu yüksek maliyetler finansalları bozuyor.
Evet.
Bilançoları bozuyor. Gerçek durumu görmek ve ona göre tedbir almak noktasında yani neler yapacak bundan sonraki firma dönemde firmalar? Bu konuda bir şeyiniz var mı? Öngörünüz var mı?
Şimdi öyle bir soru sordunuz ki bu iş
tek
denetim,
başına
tek başına bu denetim ihtiyacı yoğun olarak Batı ülkelerinde oldukça yaygın ve oralardan gelen. Niye oralardan geliyor? Oralarda yapılan şeyler çok daha büyük yapılara göre.
Bizdekiler ufak tefek orada olunca böyle Enron çıkıyor
büyük,
ortaya. Yani milyar
Enron
milyar dolarlar
çıkıyor. Evet. Diğer Manrof muydu?
Madoff
muydu? Evet. Onlar o kadar denetim ölçeklendirmelere, reyting kuruluşlarına ve denetimlere rağmen çıkıyor. Dolayısıyla bu insanoğlunun olduğu her koşulda, bir tarafta denetim sistemi kursanız da ne yaparsanız yapın, insan olduğu yerde onu manipüle edecek bir takım şeyler de mutlaka ortaya çıkıyor.
Evet. Şimdi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bugün enteresan bir şekilde kurlardan girdik. Daha doğrusu kurlardan girmedik. Önce bilmekle yapabilmek arasındaki farktan başladık. En son geldik denetlemeye kadar. Şimdi baktığımızda bu silsileye nasıl beyin buradan buraya geliyor. Hepsi birbiriyle iç içe bunların. Yani bir şeyi bilmek yapmayı, iyi yapmayı sağlamıyor. Sadece yapmak, bilmek olmaksızın tek başına bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla her biri birbirini destekleyen bir mekanizma. Ne yaptığımızı birey bazında, ekonomi içerisinde olan, iş hayatının içerisinde olan insanlar olarak, ister ekmeğimizi kazanan insanlar olalım, ister işletme yöneten insanlar olalım, bilmek, onu yapabilmek ve buradan da hedeflediğimiz bir vizyona ulaşabilmek noktasında oluşan uzun bir süreç var. Her dakika, her saniye önümüze gelen hadise. Bunu ne kadar bilinçli, ne kadar bilerek yaparsak o kadar yaşayacağımız olumsuzlukları yönetebilme, kontrol edebilme şansımız var. Ne kadar kendimizi kapıp koyuverirsek, yani bu kaderimiz, başımıza ne gelirse çekeriz gibi bir böyle şiirsel bir anlatımla yaklaşırsak hadiseye, burada da gerçekten başımıza ne gelirse tabii ki çeker. İnsanın onu çekmemek
gibi bir şansı gelir.
Ve başa da gelir çünkü onun içerisinde gizli de bir şey var. Dua var.
Evet.
Allah kimsenin başına getirmesin.
Amin.
Evet. İlave etmek ister misiniz? Programın sonuna geldik. Kurlardan başladık. Denetimde bitirdik. Arada başka konulara da değindik. Özellikle hane halkının, Türkiye'deki hanenin değiştirdiği şekil ve buna yönelik ekonomik tercihlerin de nasıl değişebildiği noktasında çok net görünen istatistiklerimiz var. Giderek modernize olan, tek yaşayan, ona göre de tercihlerini yapan bir topluma dönüşüyoruz. İlave etmek istediğiniz bir husus var mı?
Yok. Bir örnek verilir. Bir kişi yaşıyorsa doğranmış meyve alıp gidebilir evine bir kişi için.
O da diyorsun doğranmış meyve satan firmalara yeni bir ekmek kapısı olabilir.
Evet.
Halbuki ötekisi biz diyorsun böyle torba torba 5 kilo elma, 3 kilo portakal, evet, o şekilde alıyorduk. Hayat, tercih bu. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündemi programıyla daha karşınıza çıktık. Sürçülisan ile desek affola, hakkınızı helal ediniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.